Aynı gün, akşam saatleri, bir bar. Ucuz gürültülü elektronik müzikle orta sınıftan gençlere hitap eden bir barda yeniden bir araya gelmişlerdi. Giysilerini ve arabalarını değiştirmişlerdi. Duvara bitişik L şeklindeki bölmelerden birinde oturuyorlardı. Koray gürültüyü bastırmaya çalışarak konuşuyordu. Nurbek'le iletişime geçtim. Destek ayarlayacak. Saklanabileceğimiz bir yer var ama bunun için önce Ziyan'dan çıkmamız gerekiyor. Nasıl çıkabiliriz ki buradan diye yakındı Tarancı. Kamyonu unutmayı göze alabiliriz. Buradan kurtulduktan sonra ondaki malzemeleri başka bir şekilde temin etmemiz gerekecek. Silahları yeniden bulabiliriz, maskeleri de. Tek sorun kamyon değil biliyorsun dedi Gökhan. Hatta sorunların en küçüğü o. Normal bir şekilde buradan çıkamayız artık. Eminim en azından birkaçımızın nasıl göründüğünü biliyorlar. Yabancıyız, çekik gözlü değiliz. Kimliklerimiz kontrol edildiği zaman sahte oldukları anında anlaşılacaktır. Sağlam bir geçmişimiz yok. Burada yeni kimlikler hazırlatmamız da mümkün değil. Hazırlayabilecek birileri olsa bile bunun için yeterli zamanımız yok. Tek bir yol var o zaman diye konuşmaya katıldı Kaya. Bakışı ona dönmüştü. Nedir o? Kemal Tarancı'ydı soran. Bu yolu gördüğünüze eminim. Aslında hepimiz biliyoruz bunu yapmamız gerektiğini. Polisle çatışmak zorundayız. Kaya haklı Tarancı dedi Koray. Tek yol bu gibi görünüyor. Zayıf bir çıkış bulacağız ve orayı delip geçeceğiz. Başka çaremiz yok. Ne diyorsun Gökhan? Bana da tek yol bu gibi görünüyor. Peki ya delip geçemezsek diye sordu Tarancı. Bu fikre kesinlikle karşıydı. Delip geçemezsek öldük demektir. Allah aşkına farkında değil misiniz? Bunu başarsak bile hiçbir işe yaramayacak ki. Karşımızda bir devlet var. Ziyan'dan çıkınca hiçbir şey halledilmiş olmaz. Peşimize ordu takacaklardır. Kim bunu eğer başarırsak? Başarmamız da mümkün görünmüyor. Alternatif bir fikrin var mı Tarancı? Burada saklanmamız en iyisi olacaktır. Burada saklanmamız mümkün değil dedi Gökhan. Bizi bulacaklardır. Üstelik görevimiz söz konusuyken kaybedecek zamanımız yok. Dinleyin dedi Koray. Ziyan'dan bize yardım edecek kimse yok. Ama biraz doğuda, Zengzu'da Envari'den yardım alırız. Daha fazla fikir istemiyorum. Planımız budur ve Kaya'nın dediği gibi yarıp geçmekten başka çaremiz yok. Ertesi gece, Ziyan kenti doğu çıkışı yakınları. Geri kalanı iş bittikten sonra dedi Koray, üç arabadan en öndeki sürücü koltuğunda oturan genç Çinli'ye. Arabalar hareket edince de içeride bekleyen diğerlerinin yanına döndü. Bir kamyoncu uğrak yerinin pek de temiz sayılmayacak kafeterya bölümündeydiler. Masaya oturdu. 10 dakika sonra yola çıkıyoruz. Herkes bir şekilde onayladı bunu. Dudaklarını emenler, başını sallayanlar vardı. Kemal Tarancı dirseklerini masaya dayamış parmaklarını kıtlatıyordu. Nuri'nin gözleri parlıyor, genç heyecanı açıkça belli oluyordu. Gökhan düşünceliydi, adamlarını gözlüyordu. Onlara ne kadar güvenebileceğini henüz bilmiyordu. Müthiş savaşçılar olsalar da çok tecrübesizlerdi ve bu görevin başından beri bunun endişesini yaşıyordu. Manastır konusunda herhangi bir sorun çıkmayacağına emin misin diye sordu Koray'a. Envari ile de konuştum, sorun yok. Envari onlara bir manastırın adresini vermişti. Şehirden çıkınca orada saklanabileceklerdi. Dünyadan izole bir Budist manastırı demişti. 10 dakika beklediler. Belki içlerinde birçok kez yaşadılar biraz sonra yaşayacakları şeyi ve defalarca ne yapmaları gerektiğinin üzerinden geçtiler. Koray hesabı ödedi ve hep birlikte kalktılar. Dışarıda onları bekleyen 3 tane otomobil vardı. Araçların bagajları ve arka koltuklarında ihtiyaçları olan silahlarla patlayıcılar bulunuyordu. Üçerli gruplar halinde arabalara bindiler. Ziyan'dan karayoluyla çıkış yapıyorlardı. Yolda bir bariyer olmayacaktı. Sadece trafik kontrolünün yapıldığı bir nokta vardı. Bu noktaya prefabrik bir konteyner konmuştu. Geniş bir yoldu bu. 8 şeritliydi. 3 araç hareket etti. 20 dakika sonra polis kontrolünün olduğu bölgeye ulaşmışlardı. En öndeki arabada Koray, Nuri ve Ersoy vardı. Yol kalabalık sayılırdı. En sağ şeritte arka arkaya sıralanmış kamyonlar vardı. Bilmiyorlardı ama yol kenarı dışında başka refüjede bir kontrol kulübesi yerleştirilmişti. Geçen tüm arabalar durduruluyor ve kontrol yapılıyordu. Soldan 2. şeritte adım adım ilerliyorlardı. Kırmızı bayrak Nuri'nin sürmekte olduğu arabanın önünde sallandı. Refüjdeki tarafa kontrole gireceklerdi. Arkadaki diğer iki arabanın sürücü koltuklarında oturan Utku ve Onur sağ elleri vites kolunun üzerinde, diğer elleri direksiyona sımsıkı yapışmış bekliyorlardı. Tesadüf eseri ikisi de dizlerini hızlı bir şarkıya eşlik eder gibi sallıyorlardı. Kulübenin önünde dışarıda bir polis memuru bekliyordu. Başka bir tanesi de Nuri'nin camına yaklaşmaktaydı. Kulübenin içinde de birkaç memur olduğu görülebiliyordu. Polis cama doğru eğildiği an gazı kökledi Nuri. Lastikler asfaltta yandı ve büyük bir duman bulutu yükseldi. Hemen ardından araç ok gibi ileriye fırlamıştı. Birkaç saniye arayla hemen arkasındaki Onur ve onun arkasındaki Utku da aynısını yaptı. Üç araç hızla ilerlerken yolun iki tarafından da araçlara doğru ateş açılmıştı. Durum anında telsize bildirilmişti. Bekleyen diğer araçların sürücüleri büyük bir şok içindeydi. 30 metre kadar ilerledikten sonra araçların üçü de ani frenlerle yan yana durdular. Bu sırada sağdaki polis otolarından ikisi sirenlerini çalarak onlara doğru hareket etmeye başlamıştı. Arka koltuktan kendini dışarı atan Gökhan omzunun üstünde bir roket atar taşıyordu. Bunu doğrudan henüz ikinci vitese yeni geçen polis otosuna doğru ateşledi. Roket havada süzülerek arabaya tam ortadan çarptı. Bu müthiş patlamanın sonucunda ön sıralardaki araçlarda bulunanlar kendini dışarı atmış, geriye doğru kaçmaya başlamışlardı. Ersoy Gökhan'ın kullandığı roket atarın bir eşini taşıyordu. Refüjdeki kulübeye nişan aldı ve kulübe müthiş bir patlamayla havaya ve yola saçıldı. Kaya ile Muammer ellerindeki ağır makinelilerle öndeki araçları taramaya başlamışlardı. Artık etraf cehenneme dönmüştü. Polislerden hayatta kalan yoktu. Çünkü sağdaki kulübeyi de Kemal Tarancı'nın roketi vurmuştu. Gökhan ikinci roketi sağ şeridin en önündeki kamyona yolladı. En öndeki araçları sırayla tek tek patlattılar. Bu araçların içindekiler ilk roketlerden kurtuldularsa zaten çoktan araçlarını terk etmiş ve hayatlarını kurtarmayı başarmışlardı. Uzun araç kuyruğu şimdi dev bir kibrit çöpüne benziyordu. Araçlara atlayıp son hız sürmeye devam ettiler. Üç araba anlaştıkları gibi yol ayrımında bekliyordu. Üç Çinli arabalardan inmiş, paltolarının içinde omuzlarını kaldırmış, sigara içiyor ve konuşuyorlardı. Yokuşun başında gelen arabaları görünce onlara bakarak beklemeye başladılar. Üç araç onların yanında durdu. İçlerinde sadece sürücüleri vardı. Koray, Utku ve Onur. İndiler. Koray Çinlilerden en uzun boylu olana doğru yürüdü.
Adres elinize değil mi?
Adam paltosunun cebinin üzerine eliyle iki kere vurdu.
Paradan haber versen.
Onur dimdik duruyor, Çinlilere sert bakışlar atıyordu. Diğer iki Çinli ondan korkmuştu. Bunlar genç adamlardı ve bu ilk yasa dışı maceralarıydı. Koray bir tomar çıkarıp adama verdi. Adam saymaya kalkışınca kızdı.
Para tamam. Şimdi acelemiz var ve derhal teslimatı yapmanız gerekiyor. Haydi yolunuza.
Kızmaya gerek yok deyip arkadaşlarına işaret verdi. Gelenlerin indiği arabalara üç Çinli bindi ve ayrımdan doğuya yönelen yola doğru hareket ettiler. Üçü onların gidişini izledi ve adamlar gözden kaybolur kaybolmaz Çinlilerin bıraktığı arabalara atlayıp geriye doğru gitmeye başladılar. Yokuşun hemen arkasında 100 metre kadar ileride yol kenarındaki ağaçların arasında bekliyordu diğer altı adam. Az önce gerçekleştirdikleri saldırıdan sonra silahları çantalara doldurmuş, burada arabalardan inmişlerdi. Üç araç önlerinde durduğu zaman çantaları araçlara yerleştirmeye koyuldular. Bir dakika içinde hepsi araçlara atlamış harekete geçmişlerdi bile. Koray bu Çinli gençleri dün bir barda bulmuştu. Onlara hatırı sayılır bir para karşılığında bir teslimat teklifi yapmıştı. Gençler şüphelenmiş ürkmüşlerdi ama bahsedilen para onlar için oldukça fazlaydı. Ayrıca Koray onları yatıştıracak her şeyi söylemeyi başarıyordu. Teslimatın kimsenin daha önce tanımadığı birileri tarafından yapılması gerekiyordu ve teslimatı yapanın da ne taşıdığını bilmemesi şarttı. Onların kimliğini sadece Koray bilecekti. Gençlerin ertesi gün Ziyan çıkışı yakınlarındaki kamyoncu kafeteryasına gelmesi gerekiyordu. Orada bir araç değişimi yapılacaktı. Koray kendi araçlarını onlara verecek, onların araçlarına ise malı yükleyecekti. Sonra Ziyan çıkışındaki yol ayrımında buluşacaklar, araçları tekrar değişeceklerdi. Gençler yüklenmiş kendi araçlarına, Koray ve adamları da kendi araçlarına atlayacaklardı. Sonrasında Çinli gençlerin işi kolaydı. Zhengzhou'ya kadar direksiyon sallayacak, orada Toshiro Kanazawa adlı Japon asıllı bir iş adamına araçları teslim edeceklerdi. Aldıkları para kadarını da onlara Kanazawa verecekti. Görünürde plan buydu ama aslında gençler çok büyük bir aldanma içindeydiler. Götürdükleri araçlarda teslim edebilecekleri bir şey yoktu.
Evet, bagajlar paketlerle doluydu ama bu paketlerin içinde gazete kağıtları, poşetler ve birkaç kaldırım taşından başka bir şey yoktu. Ziyan çıkışında yaşanan cehennemden haberdar değildiler. Şu an sürmekte oldukları araçların peşine polis ve ordunun düşeceğini bilmiyorlardı. Olur da polisi atatırlarsa diye Koray onları aslında var olmayan bir iş adamına yönlendirmişti. Arkalarındaki karayolunu çok iyi kapatmışlardı ama bunun onlara kazandıracağı zaman çok az olacaktı. Doğrudan helikopterlerle peşlerine düşecekleri kesindi. Nasıl bir belanın içinde olduklarının farkında olmayan Çinlileri yakalamaları da uzun sürmezdi. Ama bu onlara biraz daha fazla zaman kazandıracaktı. Hele bir de Çinliler polisten kaçmaya kalkışırsa bu çok iyi olacaktı. Araçlar Zhengzhou yolunda tespit edildiklerinde bütün güçleriyle üzerlerine bineceklerdi. Ağır bir şekilde silahlı olduklarını biliyorlardı adamların. Onları yakaladıktan sonra sorgulamaları bitince Ziyan çıkışındaki yol ayrımına ulaşacaktı Çin polisi. Genç macera perestlerin gittiği tarafa gitmedikleri kesindi Kızıl Şaman ve adamlarının. Yol burada ikiye ayrılıyordu. İki yolu da takip etmeleri gerekecekti. Ve o kadar çok zaman geçmiş olacaktı ki takip etmeleri gereken yollar arttıkça artacaktı. Oldukları yerden uzak olan manastırda olduklarını anlamaları da neredeyse imkansız hale gelecekti. Ayrıca kamyondaki silahlar ve diğer malzemelerden de vazgeçmek zorunda kalmamışlardı. Tek yapmaları gereken Ziyan çıkışında kullanmayacakları silahları ve diğer malzemeleri gençlere ilk verdikleri araçlara yüklemek olmuştu. Onlar bunları farkında olmadan taşımış, bugün yapabilecekleri tek teslimatı böylece gerçekleştirmişlerdi. Üç araç yüksek ama herhangi bir kontrole yakalanmayacak bir hızla Chengdu'ya doğru ilerliyordu. 3 saat içinde manastıra ulaştıklarında Çin polisi de yol ayrımından yeni araştırmasına başlamıştı. Pekin'de bir yerlerde GRI Başkanı General Zhao Ziyongwei öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Küfürler ediyor, yardımcılarını azarlıyordu. Kızıl Şaman'ı ellerinden kaçırdıklarını biliyordu. Saat 3.15, Manastır. Tahta kanatlı kapının önünde saçları üçe vurulmuş turkuaz renkte tek parça bir elbise giyen iri yapılı bir keşiş duruyordu. Arabaları elini kaldırarak durdurdu ve adamlara inmesini işaret etti. 10 adam da arabalardan indiler. Koray en öndeydi. Ona fırsat vermeden 2 metrelik Çinli konuştu.
Bekleniyordunuz.
Girebilir miyiz?
Silahlı olduğunuzu tahmin ediyorum. Topraklarımıza silah giremez. Önce onları bırakmanız gerekiyor.
Silahsız girilmediğini söylüyor dedi geriye doğru Koray. Sonra durumumuzun hassasiyetini anlıyor olmalısınız diye adama açıklamaya çalıştı.
Üzgünüm dedi adam. Buraya 100 yıllardır silah girmemiştir. Sadece silah olma amacıyla üretilmiş bir sopanın bile girmesine izin vermeyiz. Biz burada insan bedenini kutsar, yalnız onunla nasıl hayatta kalabileceğimizi öğreniriz. Fakat dilerseniz silahlarınızı dışarıda bir yere bırakabilirsiniz elbette. Nasılsa buradan çıktıktan sonra istediğinizi yapmakta özgür olacaksınız. Zaman kullanabilirsiniz. Şimdi lütfen onları başka bir yere bırakma işinde bizden yardım istemeyin. Dokunma hoşumuza gitmeyecektir.
Koray bu adama emir veremiyordu. Onların kendisine yardım etmesini sağlamıştı ama buraya kadardı. Pekala diye arkasına döndü. Beyler üzerinizdeki silahları arabalara bırakın. Arabaları ormana saklamamız gerekecek.
Bunun daha makul bir yolu yok mu diye Koray'a fısıldadı Gökhan.
İstersen bir de sen dene ama bence buna da şükretmeliyiz. Haydi işe koyulalım.
Ha bir de diye tekrar konuştu Çinli. O küçük telefonlarınızı da silahlarla birlikte saklarsanız iyi olur. Onlardan hoşlanmıyoruz burada.
Ekip eski cep telefonlarından çoktan kurtulmuştu. Yenilerini de bir süreliğine silahların yanına bırakacaklardı anlaşılan.
Buradan istediğimiz şekilde gidebiliyoruz değil mi? İstediğimiz zaman çıkıp silahlarımızı kontrol edebiliriz yani diye bozuk bir Çinceyle sordu Onur.
Çinli buna gülümsedi. Evet, böyle bir ayrıcalığınız var. Kapımız sizin için her zaman açılabilir. 1 saatten az bir sürede arabaları saklamayı başardılar. Devrilmiş ağaçlar ve kar çok işlerine yaramıştı. Ormanda herhangi bir risk bulunmuyordu zaten. Bu yüzden yaptıklarının kolayca ortaya çıkabilecek bir şey olmasını aldırmadılar. Manastıra girene dek kaçak olma hissinden kurtulamamışlar, hepsi sürekli bir rahatsızlık hissetmişlerdi. Ama şimdi burası işlerinde hiçbir endişe bırakmıyordu. Kocaman bir bahçesi vardı, oldukça büyük tek katlı bir binaydı. Yanlara doğru uzandıkça uzanıyordu.
Burası yatakhane dedi Çinli. Şimdi herkes uyuyor. Sizlere odalarınızı göstereceğim ve ben de yatacağım. Yarın sabah Üstad Mei sizinle görüşecektir. Sizden sessiz olmanızı isteyeceğim. Uyumanızı tavsiye ederim.
Yan yana üç odaları vardı. Koray, Tarancı ve Nuri bir odaya, Gökhan, Rüştü ve Ersoy bir odaya, Kaya, Onur, Muammer ve Utku da bir odaya geçtiler. Koray aslında Gökhan'la görüşmek istiyordu. Bir an önce yeni bir plan hazırlamalıydılar. Bir süre için ziyandan kurtulmak ve her şeyin bittiği yanılgısına kapılmıştı herkes. Oysa hiçbir şeyin bittiği yoktu. Daha hiçbir şey başlamamıştı bile. Tüm plan baştan yapılmalıydı. Şangay'a zamanında ulaşamamışlardı. Plana göre dün sabah saatlerinde orada olmaları gerekiyordu. Kaptanlar onları beklemiş olmalıydı. Şimdi Şangay'a ulaşmaları bile büyük bir sorundu. Buradan nasıl ve ne zaman çıkacaklardı? Hedeflerinden gittikçe uzaklaşıyorlardı. Koray uyumaya razı oldu. Başka çare yoktu. Yarın sabah ilk iş Gökhan'la görüşecekti. Dışarıya çıkıp Nurbek'le ve Envari ile de konuşmalıydı. Dışarıdan yardım almaları şart olmuştu artık.
24 Şubat 2013, saat 5.53, Manastır.
Gökhan uyuyamamıştı. Yattıklarında saat 4.30'a yaklaşıyordu ve şimdi bir saate aşkın bir süredir yatağında düşünüyordu. Rüştü ve Ersoy hemen uyumuşlardı. Yorgundular. Gökhan da öyleydi ama endişesi onu uyutmamıştı. Koray'la konuşmak için sabırsızlanıyordu. Buraya gelmek onlar için bir kurtuluş olmamıştı. Saklanılacak, beklenilecek bir zamanda değillerdi. İşler hiç iyi gitmiyordu. Yatağının karşısındaki küçük pencereye baktı. Sabah güneşi uzaklarda kendini göstermeye başlamış olmalıydı. Metalik bir aydınlık vardı içeride. Burayı nasıl ısıttıklarını düşündü. Görünüşe göre duvarlar incecikti ve içeride hiçbir ısıtma sistemi görememişti. Yine de üşümüyordu. Bir şekilde bir yerlerde bir şeyler yanıyor olmalıydı. Bunun üzerinde fazla kafa yormadı. Bu adamlar kendi ülkelerinde gerçekleştirilen iğrenç planın farkında mıydılar acaba? Değildiler elbette. Acaba farkında olsalar ne yaparlardı? Bir an için destekleyeceklerini düşünerek ürperdi. Ama sonra buna destek verecek kimsenin bulunamayacağını düşündü. Böyle bir şeye destek vermek için epey güçlü bir mide gerekiyordu. Ve beyni düzgün çalışan insanların mideleri o kadar güçlü değildi. Ama şimdi böyle bir plan gerçekten işliyordu. Devletlerin çok önemli kademelerindeki çok önemli onlarca adam bu planı onaylamış, desteklemişlerdi. Bunu delilikle, aptallıkla açıklamak mümkün değildi. Hayır, bu başka bir şeydi. Dünyada olan başka bir şeydi bu. Evet, nihayetinde delilikti ama dünya böylesine delirmişken aklı düzgün çalışanlar kendilerinden şüphe ediyor, deli olanın kendileri olduğunu düşünmek zorunda kalıyordu. Dünya deliriyordu. Tam da onun gözleri önünde oluyordu bu. Ani gürültüyü duyduğu an yatağında doğruldu. Güçlü refleksleri hızlandırılmış kaslarıyla birleştiğinde kendini bir anda kapının yanında buluvermişti. Hafifçe perdeyi aralayıp camdan dışarı baktı. Camın önünde verandada, merdivenlerde ve bahçede genci yaşlısıyla 30'dan fazla keşiş görünüyordu. Tek tip giyinmişlerdi. Sadece bedenlerinin boyutları onları birbirinden ayırıyordu. Bazen bu bile yetmiyordu onları ayırmaya. Gürültünün geldiği noktayı görebilmek için yanağını cama dayayıp sağ tarafa baktı. Koray dışarıdaydı. Gökhan uzanıp kapıyı açtı. Kapının önüne kendini atan Koray genç bir keşişe sağ elinin kenarını bir bıçak gibi savurarak vurdu. Boynuna aldığı darbeyle verandada arkasındaki diğer keşişlerin üzerine yığıldı genç keşiş. Koray en yakındaki diğerine de bir tekme savurdu ve sıçrayıp kendini Gökhan'ın odasından içeri attı. Gökhan kapıyı kapatıp sırtını ona yasladı. ''Neler oluyor? Bizi kimin sattığı belli oldu. Envari. O pisliği geberteceğim. Burası bir Haçtao manastırı yani kara büyü. Uykumuzda saldırmışlar. Tarancıyla Nuri'yi boğdular.'' Koray nefesini toplayıp kendine gelmeye çalışıyordu. Rüştü ve Ersoy uyanmış şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Gökhan perdeyi aralayıp baktı. Dışarıdaki keşişler toplanıyordu. Ama en yakında duranları verandada kapının en az bir metre gerisinde bekliyordu. ''Duruyorlar.'' dedi. Koray, ''Jiangxi, sanırım trans veya uyuşturucu ile bir tür zombi durumundalar.'' dedi. Rüştü ve Ersoy kalkmış dikkat kesilmişlerdi. Koray da Gökhan'ın yanından başını uzatıp dışarı baktı. Sol tarafta Utku kapıyı açıp dışarıya bir adım atmıştı. Şaşkın şaşkın karşısındaki adamlara bakıyordu. Gökhan onu uyarmak isteyerek cama küt küt vurdu. O anlamayarak başını çevirdiğinde ona en yakın olan genç keşiş bir savaş narası atarak tekmesi havada ona doğru uçtu.
Utku'nun tepkisi mükemmel bir zamanlamayla geldi. Bacağını kaldırdı ve kendisine doğru sıçrayan keşişin hayalarına topuğunu indirdi. Genç adam yere inerken Utku çoktan içeri girmişti. Yan odadan duvara küt küt vurdular. Kaya'nın sesi boğuk geliyor, güçlükle duyuluyordu. "Ne oluyor?" diye bağırıyordu genç adam. Gökhan'ın işaretiyle Rüştü cevap verdi. "Bilmiyoruz ama saldırıyorlar, kendinizi koruyun." Gökhan bu söz üzerine ürperdi. Dışarıdaki adamların sayısı kaçtı ki, kendilerini nasıl koruyacaklardı? Camdan çekilmeden konuştu. "Koray, ne oldu hakkında bir fikrin var mı?"
"Onlar için bir tür antrenmanız, kurban, öldürecekler."
Rüştü duvardan Kaya ile konuşmaya çalışıyordu hala. "Ne?" diye bağırıp duvara kulağını dayadı ve sonra başını geri çekti. Birkaç saniye sonra müthiş bir gürültü koptu ve duvardan içeri bir kol girdi. Dışarıdaki Çinliler ses üzerine içine taş atılmış bir su birikintisi gibi dalgalandılar. Ama aynı hızda duruldular. Üç yumruktan sonra Kaya, Utku, Onur ve Muammer de onlarla bir aradaydı.
"Ne oluyor?"
"Tarancıyla Nuri öldü," dedi Gökhan. "Şimdiye kadar Koray ve Utku'ya saldırdılar. Şimdi de bekliyorlar. Utku onlar beklerken dışarı çıktı ve içlerinden sadece biri saldırdı ona."
"Bana sadece biri saldırmadı," dedi Koray. "İçeride üç taneydiler. Sanırım onları öldürdüm. Dışarıda da sen de gördün. Kendimi buraya zor attım."
Koray'ın öldürdüğü ve Utku'nun yaraladığı Çinliler arkadaşları tarafından hemen kaldırılmıştı.
"Ne yapacağımız hakkında bir fikri olan var mı?" diye sordu Utku.
"Silahları yok," dedi Onur.
"Bizim de yok," dedi Ersoy.
"Biz onlardan üstünüz," dedi Rüştü.
Gökhan onu yanına çağırdı, pencereden bakmasını istedi. Dışarıdaki adamları gördüğü zaman biraz önce söylediklerinden vazgeçti. Koray camdan çekilip Rüştü'nün yatağına oturmuştu.
"Bize yardım ediyorlardı güya ha," dedi Kaya doğrudan Koray'a bakarak. "Buraya sığındık sözde, bizi koruyordu bunlar."
Koray kurbanlık olarak satıldık diye cevap verdi. Kaya da bir süre burnundan soluyarak "Ne biçim plan bu, ne biçim örgüt bu?" diye bağırınca Gökhan sinirlendi.
"Kes sesini, herkes sussun."
Bir süre dediğinin yapılmasını bekledi.
"Utku gel buraya, pencereden dışarıyı izle."
Utku hemen denileni yaptı.
"Herkes otursun," dedi. Muammer ayakta geziniyor, kendi kendine konuşuyordu.
Gökhan onun yanına gitti. Genç adam terlemişti.
"Senin derdin ne?" diye sordu elini omzuna koyup. "Korkuyor musun?"
Muammer ağzını açmadan kısacık bir an güldü. Bir gülmeden çok ağzı kapalıyken öksürmeye benziyordu bu. Başını iki yana salladı. Gökhan böyle bir şey olacağını beklemiyordu. Onca yıllık eğitim, üç yıllık biyolojik güçlendirmenin ardından bir adamın böyle titreyeceği aklına gelmezdi. Muammer de oturdu.
"Şimdi bir fikri olan var mı?"
"Başka bir çıkış bulabilir miyiz?"
Rüştü güldü. "Sence burada başka bir çıkış varsa ondan haberleri yok mudur?" Sanki bir an önce gelip kendisini öldürmelerini istiyormuş gibi yakınarak "Neden bekliyorlar?" diye sordu Kaya.
"Bilmiyorum," diye başını salladı Gökhan.
"Bir Budist saçmalığıdır işte, ne olacak?" dedi Onur.
"Budist değil bu adamlar. Haç Tao yani kara büyü, kötülük tarikatı," dedi Koray.
"Her neyseler," diye bağırdı Kaya.
Koray ayağa kalkıp arkasını döndü ve boynunu kütürdetti. Kaya da kalkıyordu ki Gökhan onu durdurdu.
"Yeter bu kadar Kaya, haddini aşıyorsun. Burada artık 8 kişiyiz ve dışarıda kim bilir kaç adam var. İşbirliği içinde olmak zorundayız."
"Onunla işbirliği falan yapmak istemiyorum. Onun tek istediği bizi engellemek. Tarancı ve Nuri'nin öldüğüne de inanmıyorum. Bizi buraya o getirdi. Dışarıdakiler de onun adamları. Bizimle oyun oynuyorlar."
"Delirdin mi sen? Kes sesini," dedim sana.
"Haklıyken sesimi falan kesmeyeceğim. Neden anlamıyorsun? Bu adam beladan başka bir şey değil."
"Artık adamlarına söz de geçiremiyorsun ha," diye dalga geçti Koray.
Kaya'ya bağırmak üzere ağzını açmış olan Gökhan Koray'a doğru dönerek "En azından tüm adamlarım hala hayatta," dedi. Koray böyle bir cevap beklemiyordu, sustu. Onun yerine Kaya bağırmaya devam etti.
"Onunkiler de hayatta."
"Bir daha uyarmayacağım Kaya. Bu adamı tanıyorum ve ona sana güvendiğimden daha fazla güveniyorum. Ya şimdi sesini kesersin ya da bu odadan çıkar derdini dışarıdakilere anlatırsın."
"Hareket ediyorlar," dedi Rüştü'nün sakin sesi. "Ama geriye doğru."
"Durdular, sadece iki adım geri çekildi, oturuyorlar."
"Bu adamların topu manyak. Hepsi yere çöküp bağdaş kurdu."